İlahi Nizam ve İnsan. Programı hazırlayan Vahide Feray Uz, program danışmanı ve sunan Doçent Doktor Remziye Ege.
Merhabalar sevgili dinleyiciler. Bugünkü program konuğumuz Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe Tarihi Anabilim Dalı Başkanı hocamız Profesör Doktor Celal Türer. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim.
Hocam bugün düşünmek ile ilgili konuşacağız. Düşünmek aslında bir eylem mi? Ben onu merak ediyorum. Oradan başlamak lazım herhalde. Bir de tabii siz felsefe hocası olduğunuz için öncelikli olarak bu düşünüyorum o halde varım bize ne anlatıyor? Bunu bir Kur'an felsefesi içerisinde, İslam felsefesi içerisinde de nasıl anlamlandırabiliriz? Bunları sizden dinlemek istiyoruz.
Eyvallah.
Bugün. Buyurun.
Düşünme ile ilgili belki de son yüzyıllarda yanlış bir şekilde algılanan hususiyet, düşünmenin sadece bir bilgisel faaliyet olduğu, bir takım zihni faaliyetlere indirgenmesidir. Oysa düşünmek varoluşsal bir hadiseyi seslendirir. En basitinden insanın varlık alemine geldiği andan itibaren kendi yerini tayin etmesi, gelin bunu bilişsel bir soruna dönüştürelim, manasını merak etmesi, ister istemez insanoğlunun düşünme eyleminde bulunmasına sebep oluyor. Bu manada düşünmenin kökeni, Heidegger'ci bir ifadeyle söyleyelim, varlığın çağrısına kulak vermek, varlığın davetini, varlığın sesini duymak. Bu çerçevede varlık, ister Doğu felsefesinde, isterse Batı felsefesinde kendisini bir şekilde tezahür ettiren ya da çağıran bir niteliğe sahip. Örneğin bizim kültürümüzde ben bir gizli hazineydim, küntü kenzen mahfiyen rivayeti. İster istemez Cenab-ı Hakk'ın bilinmesi üzerinden anlaşılıyor. Dolayısıyla çağrı var varlıktan. Bu çağrıya kulak vermek, bu çağrıya cevap vermek düşünme eyleminin kendisini ortaya çıkartıyor. Fakat burada düşünme eylemi sadece bilişsel bir hadiseden çok yine varoluşsal bir biçimde yine Heidegger'e müracaat ederek ifade ediyoruz. Düşünmek ile olmak, birlikte olmak, var olanlar arasında ikamet etmek anlamındadır. Bu çerçevede eğer varlığın sesi bizim kiminle ya da ne ile beraber olduğumuzu seslendiriyorsa o zaman şöyle ifade edebiliriz. Biz düşünme eylemi ile, düşünmekle yerdekiler, göktekiler, ölümlüler ve bizim kültürümüzün ifadesiyle Cenab-ı Hak ile birlikte oluyoruz. Hmm. Bu manada düşünme eylemi aslında ikamet etme, ile ikamet etme, birlikte ikamet etmeyi seslendiriyor. Bu hususu daha iyi anlatabilmek için bizim kültürümüzde çokça dillendirilen bir hikaye, bir rivayeti ifade edeyim isterseniz.
Buyurun.
Kişi kabre konulunca biliyorsunuz Rabbin kim, peygamberin kim, dinin ne ve kitabın ne sorularıyla muhatap olacak. Arif diyor ki hayır bu sorular yok, bir tek soru vardır diyor. Cenab-ı Hak, kulum ben hep seninleydim, sen kiminleydin ifadesi. Bu metafor, benzetme hakikaten bizim varlık aleminde her daim kiminle olduğumuzu, maksadımızın, manamızın ne olduğunu, yönümüzün ne olduğunu ifade ediyor. Bu çerçevede düşünme eylemi, düşünme varoluşsal bir halde varlıkta nasıl ikamet ettiğimizi seslendiriyor. Söz gelimi biraz önce düşünüyorum o halde varım Descartes'in ifadesi modern bilincin kendi kendisinde ikamet ettiğini gösteriyor. Söz gelimi eğer insan eşyada ikamet etmek istiyorsa, söz gelimi sahip olduklarını ile kendilerini tarif ediyorsa bu insanın neyi düşündüğünü gösteriyor ya da düşünmesinin. Çünkü çokça bilirsiniz Mevlana insan düşünceden ibarettir. Ya da gelin bunu şöyle ifade edelim. İnsan dili konuşur fakat dil de onu konuşur. Dolayısıyla düşünceler aslında bizim ne olduğumuzu dışa vuran tezahürlerden başka bir şey değildir. Herkes her an, Descartes'ci anlamı da gözünde bulundursak, bir şeyler düşünüyor. Bir şeylerin kaygısını çekiyor. Bir şeylerin umursamasını ile yaşıyor. Dolayısıyla bizim neyi düşündüğümüz, neyi kaygılandığımız aslında varlıkta nerede durduğumuzla alakalıdır. Bu çerçevede modern insanın tabiri caizse kendisinde durduğu, eşyada durduğu, Cenab-ı Hak ile birlikte olmadığını söyleyebiliriz. Biz de dahil. Bunun sebebi nedir diye sorulacak olursa da şöyle ifade edebilirim. İnsanın gerçekten Cenab-ı Hak ile ikamet edebilmesi için önce kendi özünü bilmesi ya da düşünmesi gerekir. Bu çerçevede de insanın kendisiyle karşılaşmasının hem İslam düşüncesinde hem de belki de Batı felsefelerinin tümünde çok zor olduğunu söyleyebilirim. Bu hususu da çokça bilinen bir metafor üzerinden seslendireyim. Bilirsiniz bir köpek susuz bir şekilde çölde kuyu başına geliyor ve kuyu da aksini gördüğü zaman, yani yansımasını gördüğü zaman kendisinden korkuyor. Bizim insanımızın, modern insanın kendisiyle yüzleşemediği, kendisiyle tanışamadığı, hatta bırakınız tanışmayı, kendisini özlemediği, kendisini hatırlamadığını ifade edebilir. Dolayısıyla düşünme eyleminin, yani varlıkta ikamet etme eyleminin başlangıcı kişinin kendisiyle yüzleşmesidir. Fakat çok zor bir hadisedir. Çünkü insanın derununda ne olduğunu ya da bizim ifademizle sonlu olduğunu kabul etmesi, yok olacağını, hiç olacağını kabul etmesi çok zor bir hadisedir. O yüzden de bu meseleyi İslam düşüncesinde daha kolaylaştırmak için Efendimizin ölmeden önce ölünüz fehvası ya da iradi ölüm dediğimiz faaliyet. İradi ölüm, belki dinleyicilerimiz ilk başta tedirgin olacaklar. Bilincin fani olduğunu, yani gelip geçici olduğunun farkına varmasıdır. Peki bu farkındalık ne üretecek diye sorulduğunda, bu farkındalık aslında kendi varlığının var olanlar arasında nerede durduğunu, bu da yetmiyor, kendi varlığının eşya ile var olanlarla ilişkisini tayin etmek için de gereklidir. Bir açıklamada bulunayım. Heidegger diyor ki, eşya bize her daim endişe durumunda kendisini verir. Biz yaşadığımız müddetçe eşyayla ilişkimizi her daim muhtaçlığımız ya da ilişkimiz üzerinden, yani eşya nedir? Şu an muhtacım, yararlıdır, faydalıdır bana. Dolayısıyla bu eşyayla ilişkimiz her daim ihtiyaç ilişkisi, benim ona muhtaçlığım ya da hayatımda ondan faydalanmam üzerinedir. Bunu da şöyle daha iyi ifade edebilirim. Çalıştığım bir filozof şöyle söylüyor. İnsan yaşlandıkça eşya ile arasındaki mesafeyi arttırıyor. Söz gelimi, gençliğimizde hırslarımız, arzularımız, işte olmak istediklerimiz bize eşyanın gerekli olduğunu. Söz gelimi dostlarla vakit geçirmek gençliğimizde bir vakit kaybıdır. Ama yaşlandığımızda asıl değerli olanın ne olduğunu daha iyi kavruyoruz. Tam da bu endişe durumu ya da varlığımızın olanaklılığını hiçleştirme durumu ister istemez eşyanın insan hayatında gerçek değerini belirliyor. İşte çokça bilirsiniz aileler işte çocukları küçük bir eşyayı kırdığından çocuklarını cezalandırmak. Ama insanın eşyayla gerçek ilişkisi burada çıkmıyor. Eğer hiçleştirebildiğimiz ya da endişe durumlarına girebildiğimiz andan itibaren eşyanın, yerdekilerin, göktekilerin, ölümlülerin ve Cenab-ı Hak ile nerede durduğumuzun değerini tayin edebiliriz.
Bu da sizin söylediğiniz o iradi ölüm tasarımını gündeme getirmiş oluyor. Yani
ya
gelip
kişinin,
geçici olduğunuzun farkına varırsanız eşya ile olan iletişiminiz, değil mi, ilgilenme
elbette
biçiminiz de ona göre belirlenecek.
Var olanlar çünkü arasındaki yerinizi tayin edeceksiniz. Eğer insan var olanlar arasındaki yerini tayin edemiyorsa, söz gelimi eşyada kendisini tanımlıyorsa, ölümlüler içinde tanımlıyorsa, söz gelimi işte intiharlar falanı sevdim, o yoksa ben de yokum şeklinde düşünüyor. Bu şu anlama geliyor: biz gerçekten ne ile ikamet ediyoruz, ne ile kendi varlığımızı, maksadımızı gösteriyoruz? Çünkü mana dediğimiz hadise aslında bir yönelme hadisesidir. Arapçada ani, nereye yöneldiğimizi gösteriyor. Bu çerçevede düşünme faaliyeti aslında bizim günlük yaşamda yönümüzün ve ne ile var olduğumuzun, bir adım daha atıyorum, bilgisayar anlamda değerimizin ne olduğunun takdir edilmesidir. Bu basitçe bir zihinsel aktivite değildir. Çünkü varlıkla tabiri caizse temasımız sadece akılla gerçekleşmiyor.
Evet.
Tümüyle kalbimizle, hislerimizle, varoluşumuzla gerçekleşiyor.
Bütün varoluşumuzla
elbette
gerçekleşiyor.
Bu zaten olmak halidir. Oysa modern dünya bugün sadece bilme üzerinden varlıkla, düşünme faaliyetini de sadece akli, zihinsel bir takım çıkarımlara indirgiyor. Oysa gerçek manada düşünme, akıbetimizin ne olduğumuzun, bizim ifademizle dünya yolculuğumuzun ne ile gerçekleşeceğini, nerede ikamet edeceğimizin bir şekilde tezahürü olması lazım.
Bu durumda bu düşünmenin ciddi hedefli bir şey olduğunu görmek mümkün, değil mi? Yani bu herhalde Descartes o sonuca ulaşırken düşünmenin pratiklerini yaparak öyle bir yere geldi. Yani düşünüyorum, o halde varım, ulaşılmış bir yer. Ama nasıl düşünülür, niye düşünülür? Ne düşünülecek, yani düşünülecek,
evet,
olan nedir? Bütün bunların hepsini de düşünmüş olmalı.
Çok doğru. Şimdi Descartes felsefesini felsefi anlamda değerlendirdiğimizde Descartes modern düşüncenin babası kabul ediliyor. Ne yaptı diye sorduğumuzda kadim düşüncedeki düşünmenin başlangıcı olan zemini, Tanrı'yı suje'den, yani cogito'dan başlatıyor. Bu şu anlama geliyor: artık en temelde düşünülecek mekan ya da temele koyabileceğimiz zemin cogito, yani öznenin kendisi. Burada sıkıntımız şu: özne eğer kendisinin dışında var olanları olduğu gibi tanıyabiliyorsa,
evet,
bir sıkıntı yok.
Yok.
Fakat modern düşünce,
evet,
Nietzsche'nin ifadesiyle söylemeye çalışıyorum, büyüyen bilinç tehlikelidir, hatta hastalıklıdır. Çünkü eğer cogito, bilinç, kendisinin dışında olan varlıkları belirlemeye çalışıyorsa, söz gelimi eşyayı, ölümlüleri ve Tanrı'yı da belirliyorsa, ki mesela modern düşünce Tanrı'yı da bir şuur hali kabul ediyor, o zaman bizim varlık evinde ikamet etmek dediğimiz, yani Tanrı'nın gerçekliğinde olmak yerine zihnimizin inşa ettiği bir düşüncede
ya
yaşayabilmek, ki modern düşünce, ben mesela yaşadığımız aktüalite ile söylüyorum. Mesela öğrencilerimiz Cenab-ı Hakk'ı sorgulayacak şekilde bu niye böyle, şu niye böyle şeklinde ifadelerde bulunuyor. Bu şu anlama geliyor: hem kendi gerçekliklerini düşünme işleri, hem de düşünme zemininin Tanrı değil, kendi bilinçleri olduğu.
Bu sıkıntılı bir durum.
Bu tabii modern düşünce ve modern düşünce tabiri caizse ego üzerinden, cogito üzerinden varlığı anlamaya çalışıyor. Heidegger'in çığlığı da budur.
Evet.
Der ki varlık unutuldu. Varlığın sesi, bizim ifademizde Cenab-ı Hakk'ın sesi, Kur'an'ın sesi, bilincin beyan ettiği, tayin ettiği şekilde ortaya çıktı. Bu da düşünme faaliyetinin artık varlıktan kaynaklanan bir faaliyet değil, öznenin bilincinden, şuurundan çıkan bir faaliyet olmasına sebep oldu.
Yani merkeze onu koyduğunuz
elbette
zaman o zaman bütünü kaçırdığınızı görüyorsunuz.
Teslim olmuyorsunuz, çünkü zihin, söz gelimi belirlemek istiyorsun.
Hocam bu konuyu özellikle açmak istedim. Çünkü çok böyle harcalen bu kelime her yerde her türlü kullanılan bir ifade biçimi haline dönüşüyor da insanlar bunun ne olduğunu acaba anlıyor. Mesela iyi bir şey sanki söyleniyor. Yani düşünüyorum o halde var ama insanın varlık koşullarından birisidir düşünmek. İnsan düşünen varlık olarak tanımlandığından ama, dolayı. Ama bu tarafa geldiğinizde
düşünme,
işte bu ne ifade ediyor? Bunu özellikle sizden duymak istedim. Şimdi anladığım şu ki yani nereye atıfta bulunuyorsunuz? Hareket noktanız neresi? Asıl önemli olan
çok
bu düşünme eyleminin insanı ilgilendiren boyutu insanın kendi varlığıyla ilgili bir yerde kalabilmesi ve oradan hareket edip gitmesi gereken
çok
asıl
doğru,
yere
çok
gidebilmesiyle
doğru. Yani
alakalı.
Yani önce kökeni var olanlar içindeki yerini tayin etmesi, ölümlüler arasındaki manasını anlaması ve ondan sonra Cenab-ı Hak'la ilişkisini kurabilmesi.
Evet.
Bizim kültürümüz bu anlamda düşünmenin kendisinin de zeminini Tanrı katında bulur.
İşte hocam şimdi biraz da orayı konuşalım. Yani insan bu kadar kendine yönelik olduğunda demek ki bu tehlikeye de düşebiliyoruz. Peki biz kendimizden çıktığımızda neyi düşüneceğiz? Nasıl düşüneceğiz? Bunları da bir öğrenelim.
Çok basit.
Çünkü yapılandırılmış bir şey bu. Bize sunuyor değil mi aslında?
Evet, elbette. Zaten var olmak mana ile var olmaktır. Mesela içinde bulunduğumuz alem ya da içinde bulunduğumuz koşullar bize Cenab-ı Hakk'ın ifadesiyle ontik bir yolculukta olduğumuzu hatırlatıyor. Ve bu yolculuk tabiri caizse iç içe geçmiş alemleri de gerektiriyor. Mesela gündelik anlamda şöyle düşünülüyor. Diyor ki işte ben bu dünyada yaşayacağım, boyut değiştireceğim, öbür dünyaya devam edeceğim. Fakat bizim kültürümüz özellikle İslam düşüncesi bu dünya ile öbür dünya arasında bir geçiş, bir bağlantı kabul ediyor. Ve bu bağlantı ontolojik perdeler ile yani insanı kamil ya da kemalat yolculuğumuzda o perdelerin kaldırılması. Bu perdelerin kaldırılması ancak mana ile gerçekleşiyor. Yani tabiri caizse yememiz, içmemiz ya da varlıkta biyolojik ikametimiz değil, tam tersi mana ile. Çünkü çokça bildiğimiz bir insan 30 sene, 40 sene bir yerde yaşıyor fakat öldüğü zaman izi kalmıyor. Peki yaşadığımızın delili ne olabilir? Yaşadığımızın delili tıpkı uçağın arkasında tayf bıraktığı gibi bir mana izi bırakması lazım. İşte bugün Mevlana'nın hatırlanması, Yunus Emre'nin hatırlanması, Ahmet Yesevi'nin hatırlanması, nice maddi güce sahip olanlar, gerçekten bedeni güce sahip olanların hiçbirisi hatırlanmıyor. Peygamberler, yüce kişiler, yüce ruhlar hatırlanıyor. Hı hı. Bu şu anlama geliyor. Biz varlıkta ancak mana ile ikamet edebiliriz. Mana nedir diye sorduğumuzda Cenab-ı Hak'la birlikteliğimizi, sonlu olduğumuzun, sonlu varlık olduğumuzun, geçici varlık olduğumuzun, insanlarla ilişkimizin bu geçicilik üzerinden her daim bir şuur hali olması gerektiği. Tasavvufi ifadeyle söyleyecek olursam halk içinde olacağız ama kalbimizin hak ile olduğu, ikametimizin Cenab-ı Hak'la olduğu bir yaşantı bizi öbür dünyaya hazırlayacak, öbür dünyayla ilişkimizi, bağlantımızı kuracak. Eğer bu hal bizde zuhur etmezse muhakkak eşya ile ya da ölümlülerle ikamet ediyoruz.
Yani hiçbir bağlantı kurmamak mümkün değil. Ama bağlantıyı nereden kuracağız? Onunla ilgili çalışmak ve bir bilinç oluşturmak.
Öncelik sonlu olduğumuzu.
Sonlu olduğumuzu bilmek.
Çünkü ben kendi yaşantımdan insanın geceliğin kendi kendisiyle karşılaşması, sonlu olduğunu hatırlaması ve sonunun ne olacağını düşünmesi çok zor faaliyet. Onun için de bir televizyonda sızıp kalıyoruz. Onu unutmaya çalışıyoruz. Gerçekten halimize dikkat ettiğimizde bu bilinçle yaşadığımız andan itibaren yani düşünme eylemini varoluşsal bir hale getirdiğimizde sonlu olacağımız için, gelip geçici olacağımız için, bütün yaptıklarımızın hesabını vereceğimiz için bu şuurla, bu hal ile, tam da doğru kelime hal ile yaşamaya gayret ederiz.
O zaman bu düşünmek de bir anlam kazanıyor. Yani düşünmenin insanı bu haliyle aslında
oldurduğu
ve de bu hale bürünmesi için bir eylem olması gerektiği. Peki bu Kur'an-ı Kerim'deki ifadeler de aynı şeye mi işaret ediyor? İnsanoğlunu hem kendi içine hem dış dünyaya hem Allah'ın varoluşundaki delillere çevirerek bazı şeyler üzerinden ama bağlantıları sağlam kurarak elbette düşünmeye sevk etmesiyle ilgili o kadar çok ayet var ki biz bunları çok çeşitli vesilelerle konuşuyoruz. Bugün hani siz tabii böyle düşünmenin insanın bir hal varlığı olarak varoluşsal hali olarak anlattığınız için doğrudan oradan açmadık mevzuyu ama onunla da herhalde çok büyük elbette bir bağlantısı var.
En temel prototip Efendimiz'dir. Hazreti Peygamber'in hayatında mesela onun meşhur ifadesi benim bildiğimi siz bilseydiniz çok ağlar az gülerdiniz. Hı hı. Çünkü insanın hakikaten nasıl bir varlık olduğu, muhtaç bir varlık olduğu, Cenab-ı Hak ile gerçekliğini. Çünkü sadece biz varlık üzerinden meseleyi ele aldığımızda vacibül vücut olan, bizatihi kaim olan varlık Cenab-ı Hak'tır. Hı hı. İnsan ise mümkünül vücuttur. Yani varlığı kendisine kendinden bağlı menkul değil.
Tabii.
O zaman varlığımız kendimizden menkul değilse bu varlığı sürdürebilecek bir hal olması lazım. Hı hı. Bu hal ancak Cenab-ı Hakk'ın bize bildirmiş olduğu, yani siz belli eylemlerde bulunursanız ben size bu halin karşılığı cennette şu şu şu nimetlerimi veririm halidir. Ve insanın da hakikaten o nimetleri elde edebilmesinin de çok kolay olmadığını, hakikaten kendisiyle yüzleşmesi, yaşadığı her an nerede ikamet ettiğini bilmesi gerekiyor.
Hocam son olarak bu düşünmek sizin söylediğiniz anlamda anlaşılırsa tam olarak bu hani ince ince fikretmek anlamına gelen tefekkür kavramıyla mı karşılanır?
Çok da doğru. Mesela Kur'an-ı Kerim'de 5-6 kavram var. Teakkül kavramı. Hı. Teakkül kavramı aslında mükevven aklın yani potansiyel aklın bizim tabirimizle aktüel hale gelmesi ve ilahi gerçeklikle bağlantı kurması. Bir adım sonra tefekkür faaliyeti geliyor. Tefekkür hı hı faaliyeti ise fikirler arasında doğru bağlantılar hı kurabilme.
Siz anlatırken bana çünkü öyle geldi. Yani sanki içlerinden en uygunu tefekkür gibi
yok,
geldi.
Yok, tezekkür.
Öyle mi?
Tezekkür.
Aa, güzel.
Mesela tezekkür hatırlamadır. İlahi gündem ile yaşadığımızın hatırlanmasıdır.
Şimdi oldu hocam. Yani tefekkür edeceğiz ama tefekkürün gelmesi, ulaşması gereken
bütün bunlar
nokta.
Aslında hepsi aynı gerçekliğe fakat ince ayrımlarla işaret ediyor.
Diğer
aynı
ikisini de duyalım mı hocam?
Tedebbür. Tedebbür ise olayları önü ve arkasıyla birlikte düşünme. Tefekkuh ise ince anlayış, ince eleyip sık dokuma anlamında. Dolayısıyla bütün bu kavramlar düşünme kavramının bizim kültürümüzde hele Kur'an ifadesiyle, Kur'an üzerinden ilahi gündem ile yaşadığımızın bir şuur hali, bir bilinç hali, bir varoluşsal hal olması gerektiğine işaret ediyor.
Ama unutmayacağız. Tezekkür bu.
Çünkü
yani bu hal içerisinde olduğumuzu unutursak bağlantıyı koparıyoruz.
İnsanın her daim ne ile ikamet ettiği kolay bir sorun olmadığı için Cenab-ı Hak o yüzden feskuruni beni zikredin diyor.
Aklınızda olayım yani sürekli
elbette
aklınızda
çünkü
olayım.
Çünkü o gerçeklik zeminini kaybettiğimiz andan itibaren eşya ile kendimizi tanımlıyoruz. Ya da ölümlüler ile kendimizi mesela şöhret veya makam bize daha sevimli geliyor. Yani yöneldiğimiz varlık alanı orası oluyor. O yüzden de tezekkür etmeyi, ilahi gündemi yeniden hatırlamayı ve böylelikle varoluşsal halimizi elde etmeyi bize salık veriyor.
Amaçlamış oluyoruz.
Evet.
Peki hocam çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için. Sevgili dinleyiciler, bugünkü program konuğumuz Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe Tarihi Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Celal Türer hocamız idi. İyi günler diliyoruz.
İlahi Nizam ve İnsan.